أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, geçen hafta tasavvufun ne anlama geldiği, menşeinin ne olduğu ve hangi merhalelerden geçmeye başladığı bu konularla ilgili bir ders işlemiştik. Dersimiz bitmemişti. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle hani tasavvuf ne demektir, ne zaman başladı? Geçen hafta üzerinde durmuştuk. Yine bir hatırlatmada bulunacak olursak, tasavvuf aleyhissalatü vesselam döneminde olmadığı için ne Kur'an-ı Kerim'de ne de sünnette zikredilmediğinden dolayı, yani kesinlikle ne ayetlerde ne de hadislerde tasavvuf ismi diye herhangi bir ismin rastlayamazsınız, göremezsiniz. Bu aslında tasavvufun Kur'an ve sünnette, yani aleyhissalatü vesselamın döneminde olmadığının açık bir delilidir. Eğer ki hani böyle bir şey olmuş olsaydı dinimizde, bu kadar da önemli insanları cennete götüren, Allah katında çok yüksek mertebelere ulaştıran, şeriatın da üstünde hakikat olan böyle bir mefhum olmuş olsaydı, muhakkak ki uzun uzun ayetlerde, hadislerde açık bir şekilde geçerdi yani. Bu konuda kesinlikle bir ihtilaf olmazdı. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette böyle bir tanım görülmediğinden dolayı, hatta mutasavvıflar bile onların İleri gelen alimleri, ileri gelen büyükleri tarif ederken çok değişik ihtilaflara girmişlerdir. Her bir alimi değişik surette tefsir etmiştir tasavvufu. Ve en son demiştik ki yani bütün bu tefsirleri, açıklamaları yetersiz kalıyor. Toplayıcı bir tanım değildir. İbn-i Haldun'un yapmış olduğu tanım en toparlayıcı bir tanımdı. O da diyordu ki "Es-sufiyetu kavmun inqata'u lil-ibadeti." Tasavvuf işte bir kavimdir ve onlar ibadet için kenara çekildiler, ibadete yöneldiler. وَمَكَثُوا فِي الْخَلَوَاتِ İnsanlardan uzak yerlerde, halvetlere çekildiler. Tekkelerde bazı yani belki mağara gibi insanlardan uzak olan, mehcur olan, terk edilmiş olan yerlere çekildiler, ayrıldılar. وَلَبِسُ السُّوفَ زَهَادَةً Ve yünü giyinirken de zahitlik olsun diye giyiniyorlardı. Zühd yaşayalım, takva yaşayalım diye bunun için yün giyiniyorlardı. وَزَهِدُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا Hem dünyayı hem de içindekileri terk etmek suretiyle dünyadan el etek çektiler diyor. Uzak bir hayat yaşadılar dünyadan. Onlara işte mutasavvufa deniyordu diyor. Bütün yani toparlayıcı tarif bu şekildedir mutasavvuflar hakkında. Ve şu malumatı da öğrenmiştik ki tasavvuf Hicri 150. seneden itibaren başlamıştı. Başlama sebebi de siyasi çekişmeler, insanların dünyaya meyletmesi, grupların, fırkaların oluşması, bunların birbirleriyle savaş içerisine girmesi, o maneviyatın toplum arasında maneviyatın ahiret duygularının hafiflemesi sebebiyle bazı zatlar, bazı büyük yani kimseler kendilerini artık ibadete yönetmişlerdi. Mümkün oldukça siyasetten, insanlardan, bu dünyanın işte meşgalelerinden, dünyanın sorunlarından mümkün oldukça uzaklaşıp Allah'a yönelmek, bol bol ibadet etmek, nefsi temizlemek, arındırmak niyetiyle Hicri 150 seneden itibaren yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştı. Ve o zamana kadar daha tasavvuf diye bir isim yoktu. Daha sonra o zamandan itibaren bu isim yavaş yavaş yayılmaya başladı. Ve bu yani ileri gelen şahsiyetler özellikle tabi'in, etbat tabi'in bu ileri gelen şahsiyetler yani zühdle, takvayla, güzel ahlak ile ibadetiyle meşhur olan zatlar gelmişti. Mesela Ebu Haşim es-Sufi gibi, Sufyan es-Sevri gibi tabi hadiste derin olan bir alimdir. İbadette çok mükemmel bir şahsiyettir. İlimde, fazilette her türlü, her yerde, her konuda çok değerli olan şahsiyetlerdir bunlar. Ve arkalarından Abdullah İbn-i Mübarek'in aynı zamanda hem alimdi, hem abiddi, hem de mücahiddi. Hayatının büyük bir bölümünü de hep cihat sahalarında geçirmiş bir şahsiyetti yani. Şakikul Belhi arkasından Şakikul Belhi adında gelen zat Maruful Kerhi. Yine bu değerli olan zatlardan Zunnun el Mısri İbrahim İbni Edhem. Bunu işitiyorsunuzdur. Tasavvuf ehli arasında zikredilen isimler Abdülkadir el Geylani. Şu anda Kadiri tarikatının yani intisap etmiş oldukları Şeyh Abdülkadir Geylani çok faziletli bir şahsiyet. Değerli bir şahsiyet. Ve tabi şu anda yani Allah'a ortak koşulduğu gibi, şirk koşulduğu gibi veya bidat işlendiği gibi bütün bunlardan münezzeh olan, bütün bunlardan uzak olan, Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışan, zühd ve takva abidesi olan bir şahsiyetti. İbn-i Teymiye Rahimullah onu övmektedir. Ve onun bir kitabını da şerh etmektedir. Ve Cüneyd el-Bagdadi o da meşhur tasavvuf aleminden yani eski üstadlardan sayılan, bunlar üstadlar kesimiydi. Bunlar büyük zatlardı yani tasavvufta ilk yani tanınmış olan şahsiyetler, görülmüş olan şahsiyetler ve şimdiki gibi ya şu andaki mutasavvuflar gibi değil, tamamıyla ibadete yönelmiş, zühd hayatına yönelmiş, takvaya yönelmiş, sünneti harfiyen tatbik etmeye çalışan, mümkün oldukça dünyadan uzaklaşmaya çalışan, siyasi çekişmelerden, makamdan, mevkiden, bu gibi yani dünyanın geçici olan, fani olan şeylerinden mümkün oldukça uzaklaşmaya çalışan şahsiyetlerdi. Evet, bunların ardından ise arkasından talebeler devri başlıyor. Şimdi bu şahsiyetler ibadete yönelince, insanlardan tabii uzaklaşmaya başlayınca tam tersine dünya bunların peşinden koşmaya başladı. İnsanlardan uzaklaştıkça insanlar bunların peşinden koşmaya başladı. Ve insanlar, Müslümanlar onlara çok değer vermeye başladılar. Tabi bu durum karşısında bazı kimseler yani onların bu hayatlarını yani beğenen ve işin arkasında da menfaatlerin de olabileceğini gören bazı kimseler baktılar ki bu kimseler dünyadan uzaklaştıkça dünya bunlara acayip bir şekilde açılıyor. Hediyeler, infaklar. Bunlar istemiyorlar dünyayı. Fakat dünya bütün kapılarını bunlara açmış. Bu durumu gören tabi bazı talebeler, bazı kimseler yani aslen dünyalık olan kimseler bunlara intisap etmeye başlıyor. Bu şeyhlere gidiyorlar ve diyorlar ki sizin talebeniz olabilir miyiz? Hocam senin taleben olabilir miyim? Yani senin yanında ahlak öğrenmek istiyorum, takva öğrenmek istiyorum. Yani seni kendime örnek edinmek istiyorum diye bu sefer talebeler dönemi başlıyor. Bu üstadlardan sonra. Ve tabi bu talebeler üstadların yanında kalınca arada şöyle bir fark vardı. Birincisi bu üstadlar tabi onlar ilimlerini, menheçlerini Kur'an ve sünnetten alıyorlardı. Direkt Kur'an'a ve sünnete yönelerek ilim üzere, basiret üzere menheçlerini alıyorlardı. Bu talebeler ise şeyhlerini taklit ediyorlardı. Yani ilimde derin olmadıkları için şeyhlerini artık taklit etmeye başlıyorlar. Kur'an ve sünnet ilmini pek fazla bilmediklerinden dolayı bu sefer her bir hadisede benim şeyhim şu şekilde davranırdı, bu şekilde yapardı. Artık o onun için örnek bir model halini alıyor. Halbuki bu üstadlar bir mesele vuku bulduğu zaman direkt Kur'an'a ve sünnete yönelirlerdi. İlimleri vardı. Fakat talebeler ise bu grup ise üstadımız nasıl hareket ediyor ondan direkt taklit ederek almaya başlıyorlar din talimatlarını. Ve misalen belki mesela üstad oturmuştur Allah'ı zikrediyordur. Zikrederken iyice bu zikre dalmıştır Allah sevgisiyle. Belki kendinden geçmiştir. Hatta zikir yaparken farkına varmadan mesela sallanmıştır. Talebe zannediyor ki bu büyük bir fazilettir. Bu sefer zikir yaparken talebe de sallanmaya başlıyor. Allah Allah diyerekten sallanmaya başlıyor. Ve bu şekilde bir sonrakilere bu şekilde artık intikal etmeye başlıyor. Birinci cevheri fark buydu. Yani gelen talebeler dönemi, bunların akabinde hemen talebeler dönemi geldiler. Birinci fark bunlar Kur'an ve sünnete yönelir. Sünneti harfiyen tatbik etmeye çalışırlardı. Fakat talebelerde ilim olmadığından dolayı, cehalet hakim olduğundan dolayı taklit üzere dinlerini almaya başlamışlardı. Artık üstadlar taklit ediliyordu. Tabi başka bir mesele, bu üstadlar mümkün oldukça dünyadan el etek çektiler. Dünyayı istemiyorlardı ama talebelerin durumu tam tersineydi. Bunlar ise zühdü dünyayı talep etmeyle bu şekilde başlamışlardı. Yani tam tersine bakıyorlar ki üstadlara dünya acayip bir şekilde geliyor. Buna rağbet eden talebeler onlara katılınca bu sefer dünya bize gelecek, menfaatler elde edeceğiz, hediyeler gelecek diye onlar ise dünyayı istemeye başlıyorlar. Yani üstadlardan ayrıldıkları ikinci cevheri nokta. Üstadlar dünyayı istemiyorlar, gerçek bir zühd hayatını yaşamaya çalışıyorlar. Fakat talebelerin genelinde dünyaya karşı bir istek var. Ne güzel işte çalışmayacağız, oturacağız ve bize rızık gelecek. Hem ihtiram var, hem rızık gelecek. Bol şekilde insanlar bizlere değer veriyor. Ekmek elden, su gölden dedikleri gibi yani rahat bir hayat yaşayacağız. Bu şekilde bu talebelerin yani dönemi böyle başlıyor. Başka bir mesele, bu talebeler döneminde bazı beldeler fethedildi. İslami oldu yani, bazı küfür beldeleri fethedildi. İslam oralara hakim oldu. Oradaki halklar İslam'a girmeye başladılar. Ve tabii İslam'a girerken bu halklar bir kısmı cahiliyeyi tamamıyla atıp İslam'a sarılıyorlardı. İslam'ın adabıyla adaplanıyorlardı. Bir kısmı ise cahiliyeyi taşıyaraktan İslam'a giriyorlardı. Eskiden var olan inançlarıyla beraber ne yapıyorlardı? İslam'a bu şekilde intikal ediyorlardı. Bu Türklerde de olmuş. Yani Türklerin arasında da İslam geldiği zaman mesela bir gecede rivayet edilir, bir gecede yüz binlerce kişi Müslüman olmuşlar. Özellikle yani Türklerin liderleri mesela Hakanları yani başkanları artık ne deniyorsa hani ileri gelenleri İslam'a girince akabindeki bütün o kabilesi ona tabi olanlar, onlar da taklidi olarak acaba hak mıdır değil midir, bu din neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor, böyle gruplarla İslam'a girmişler. Bir kısmı nefislerini tehzip etmişler, İslam ahlakıyla ahlaklanmışlar. Bir kısmı ise var olan o batıl düşüncelerini de ne yapmışlar, İslam'a sokmaya çalışmışlar. Yani o cahiliye ile beraber İslam'a girmişler. Ve günümüze kadar dikkat ederseniz bazı sözler vardır. Cahiliyeden kalma. Misalen perşembe günü işte banyo yapılmaz ve hatta akşamları tırnak kesilmez ve şu olursa falan yani karga bilmem öterse uğursuzluk olur, bilmem ne olur, şu ölür. Buna benzer böyle batıl inançlar. Bunlar hepsi bu İslam'a girmiş olan ama cahiliye terk etmemiş olan kimselerin nakletmiş oldukları inançlar ve düşüncelerdi. Aynı zamanda tabi bu Roma İmparatorluğu yani şey yapılıyor, çöküyor, fethediliyor, yıkılıyor. Böyle bir imparatorluk yıkılıyor. İslam hakim oluyor Roma'nın birçok topraklarına. Furs İmparatorluğu çöküyor Hazreti Ömer döneminde. Ve Mecusilerden, Hristiyanlardan, değişik milletlerden İslam'a giren kimseler, bunların arasında tabi felsefeci insanlar da var, filozoflar var. Bunlar da tabi felsefelerini İslam'a nakletmeye başlıyorlar. Kitaplarını, düşüncelerini, bazı fikirlerini, mantıksal düşüncelerini bunlar da İslam'a nakletmeye başlıyorlar. Ve derken Arapçayı bilmeyen, dini bilmeyen insanlar da türedikçe Müslümanlar arasında yavaş yavaş o dinin orijinal hali, sünnet olsun, Kur'an olsun, sünnet olsun, dinin orijinal hali Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabeden gelmiş olan din yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlıyor. İçine çok tahrifatlar girmeye başlıyor. Özellikle de bu felsefi kitaplar tercüme edilince başka dinlere mensup olan kimselerin yazmış oldukları o kitaplar, özellikle bu felsefe kitapları, mantık kitapları Arapçaya çevrilince, okunmaya başlayınca, Müslümanlar arasında yayılmaya başlayınca İslam'a çok değişik yabancı inançlar artık girmeye başlıyor. Ve derken felsefeciler devri başlamış oluyor. Yani bu dönemden sonra bu talebeler, üstadlardan sonra talebeler dönemi geliyor ve bu kitapların tercüme edilmesi, felsefe kitaplarının tercüme edilmesiyle bu sefer felsefeciler dönemi başlamış oluyor. Ve bu felsefeciler zahiren bunlar Allahu alem yani birçoğu belki Müslüman da değillerdir. Bunlar aslında başka bir dine mensuptular ve İslam'a girdiklerini iddia etmişler. Ve İslam'ı içeriden sanki çökertmeye çalışmışlar. Zahiren düşünceleri, kavilleri, fiilleri onu gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz yani belli bir dönem sonra Müslümanlar hani içten yıkılacaklarını göremeyince kafirler bu sefer zındıkları yani münafıkları devreye sokuyorlar. Zındık insanlar türemeye başlıyor ve bunlar hadis uydurmaya başlıyorlar. Değişik inançları İslam'a sokmaya çalışıyorlar. Ve Müslümanların ihtilaf etmesi, birbirleriyle savaşması için değişik inançları yerleştirmeye, yaymaya çalışıyorlar. Mesela Abdullah İbn-i Sebe'in yapmış olduğu Hazreti Osman döneminde işte hilafet aslen Hazreti Ali'ye aittir. Ondan zorla alınmıştır. 12 imam vardır. Bu 12 imam masumdurlar. Bunlar gaybı bilirler. Bunlar işte ahirette hükmedecekler insanlar arasında. Bunları sevenler Müslümandır. Bunları yani bunlara tabi olmayanlar dalalet ehlidirler. Buna benzer böyle değişik yani batıl olan inançlar hatta Hazreti Ali'yi yücelte yücelte en son Hazreti Ali'ye ilah demeye başlıyorlar. Ve Hazreti Ali bir kısmını tabi yakaladığı bir kısmını şey yapıyor. Tevbeye çağırıyor. Tevbe etmeyince onları öldürüyor. Hatta rivayetlerde de ateşe atıyor. Ve ateşe atınca da daha da küfürlerinde şiddetlenen oluyor. Ve diyorlar ki gerçekten haşa ilahtır. Çünkü ilah olmasaydı ateşle yakmazdı. Diye küfürlerinde iyice ısrar ediyorlar. Abdullah İbn-i Sebe kaçıp kurtuluyor. O da aslında öldürülecek olan kimseler arasında bu fitneleri yayan Hazreti Osman'ın öldürülmesinde sebep olan. Bu zındıklar işte İslam'a girince özellikle de girerken tasavvuf örtüsü altında girmeyi uygun gördüler. Çünkü baktılar ki tasavvufta büyük cehaletler var. İşte bazı şeyler yavaş yavaş türemiş, taklidi şeyler. İşte ilmün ledünni, bu insanda ledünni bir ilim vardır. İşte mutasavvuflarda bazı inançlar yavaş yavaş baş göstermiştir. İşte şeriat, hakikat. Şeriat var ayrı bir şey, bir de hakikat var, o ayrı bir şey. Batini ilim var, bir de zahiri ilim var. Zahiri ilim dışarıdan görünen ilim. Batini ilim ise mesela Hızır Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bazı olağanüstü şeyler. Allah'tan özel bir ilim almıştı. Buna ilmul ledunni deniyor. Ledunni ilim. Buna binaen yani yapmış bazı kimseler özellikle bu yani sözde Müslümanların ileri gelen şahsiyetleri bu şeyhler olağanüstü bazı haller gösterirlerse, bazı inançlar söylerlerse siz anlayamazsınız. Diyeceksiniz ki bu işin yani hakikat, zahir batın meselesi vardır. Hakikat ve tarikat, işte şeriat. Biz bunları anlamıyoruz. Yani her söylemiş oldukları sözlerde hikmet vardır. Biz herkes anlayamaz ancak bu sözleri anlamak için büyük zatlar olmak lazım. Hakikat ehli ancak anlarlar, tefsir ederler. Bu gibi yani zaafı görünce onlar bu örtü altında giriyorlar ve bazı küfür inançlarını yavaş yavaş yaymaya başlıyorlar. Özellikle bu felsefeciler bunların başında El-Hallaç El-Mansur geliyor. El-Hallaç tarihte meşhur bir şahsiyettir. Ve Vahdetul Edyan yani dinlerin birliği böyle bir inanca sahip oluyor. El-Hulul ve'l-İttihad diye bir inanca sahip oluyor. Hulul ve ittihad Allah-u Teala'nın haşa kullara sirayet etmesi, çözülmesi, onların içerisine haşa girmesi, onlarda zuhur etmesi gibi bir inanç. Yani Allah'la bir olma haşa. Allah'ta fena bulma. Artık ben yokum. Allah vardır. Ve bununla beraber işte bu panteizm diye yani bilinen bir inanç. O da vahdet-i vücud denen. Yani tek varlık olan inanç. İşte yavaş yavaş baş göstermeye başlıyor. Özellikle Hallac'ın döneminde. Hallac-ı Mansur geliyor ve tabi Hallac-ı Mansur ona geleceğiz inşallah idam ediliyor. Arkasında Muhyiddin İbn-i Arabi geliyor. İbn-i Arabi değil, o Kadı Ebu Bekir İbn-i Arabi'dir. O Maliki mezhebinden büyük bir şahsiyettir. Bununla karıştırılmasın İbn-i Arabi diye. Muhyiddin İbn-i Arabi. Bu da Endülüs diyarında yetişmiş olan, daha sonra işte Irak ve Şam'a gelen ve en son Şam'da ölen bir şahsiyettir. Bu da vahdet-i vücut inancını şey yapıyor, sahip oluyor, onu yayıyor. Bu şahsiyet geliyor. Tabi bu tasavvuf ehlinde tabi bu gibi şahsiyetler büyük bir değeri vardır. Bu tasavvuflara büyük insanlar olarak sirayet ediyorlar. Bunlar işte evliyanın büyüklerindendir. Hatta işte Muhyiddin İbn-i Arabi evliyanın sonuncusudur ve evliyanın büyüklerindendir. En büyük evliyadandır. Ve hatta İbn-i Arabi bazı kitaplarında diyor ki evliyalık diyor enbiyalıktan daha büyüktür diyor. Sebebi ise diyor enbiyalık diyor Allah tarafından hibe edilen bir şeydir. Yani bir peygamber çok çalışarak çok ibadet ederek o makamı elde etmez. Allah-u Teala seçer, ona peygamberlik verir, onu nebi kılar. Ama evliyalık makamı ise kişi çok ibadet eder, çok yani nefsini arındırır. O yüksek makama gelir ve Allah dostu olur, evliya olur. Buna binaen evliyalık enbiyalıktan daha üstündür. Ve son işte evliya son enbiyadan daha üstündür diyor. Ve tabi bazı yani kişiler de onu şey yapıyorlar. Yani sen evliyanın sonuncususun, büyüğüsün, en büyüklerindensin. Buna binaen haşa yani ben peygamberlerden özellikle son peygamberden daha üstünüm gibi bir anlam ortaya çıkıyor. İbn-i Seb'in yine bunlardan birisi yani vahdet-i vücud, hulul ve ittihad inancına sahip olan şahsiyetlerden birisi İbnül Farid. Buna Sultanul Aşıkin derler. Aşıkların sultanı İbnül Farid diye bilinir. Meşhur olan bir şahsiyet. O da yine vahdet-i vücud inancına sahip olan bir kimse. Tilmisani adında yine bir şahsiyet. Tilmisani vahdet-i vücudu savunan Sadruddin Konevi adında şahsiyet geliyor. Ve akabinde Celaleddin Rumi. Şu anda hani Mevlana olarak bilinen Konya'da yaşamış ve orada defnedilmiş olan Mevlana yani Mevlamız anlamına geliyor. Bizim sevgilimiz, bizim Mevlamız, tabi ona Mevlana denmesi doğru değildir. Mevlahum denmesi çok daha doğrudur. Yani onların Mevlası çünkü çok batıl inançlara sahipti. O inançlardan bir tanesi de bu vahdet-i vücud, el-hulul vel-ittihad inancına sahipti. Şemsüddin Tebrizi, onun hocası da yine yani bu inanca sahip olan bir şahsiyettir. Hatta onun siretini yani anlatırlarken bir rivayette bu Selçuklular döneminde yaşıyor. Bir rivayette bunun bir talebesi, bir öğrencisi yakalanıyor. Yakalanma sebebi ise ben Allah'ım diyor. İşte benim hocam Allah'tır diyor haşa. Celaleddin Rumi Allah'tır diye bunu iddia ediyor. O sebeple yakalanıyor. Ve kadı tabi bunu sorguya çektikten sonra bakıyor ki böyle bir inancı var. Ve mektup gönderiyor. Celaleddin Rumi'ye diyor ki senin bir taleben yakalanmış. Ve senin ilah olduğunu, kendisinin ilah olduğunu, haşa Allah olduğunu savunuyor. Yani bu neyin nesidir? Sen mi buna böyle bir şey öğretiyorsun? Sen mi böyle bir inancı aşılamışsın diye mektup yazarken o da ona mektupla karşılık olarak diyor ki eğer sen ve ben Allah değilsek ben senin aklına şaşarım diyor. Yani Allah'tan başka bir zat var mıdır bu kainatta? Sadece var olan Allah'tır Celle Celle. Onun haricinde hiç kimse yoktur ki. Haşa böyle bir karşılık veriyor. Tabi böyle bir inanca sahip oluyorlar ve bu inancı tasavvuf, özellikle tasavvuf ehli arasında yayıyorlar. Ve bu inanç günümüze kadar mutasavvuflar arasında aslında var olan bir inanç. Belki hani avam derler ki ya böyle bir şey biz işitmedik. Evet ben de yani mutasavvuf bir insanım. Tasavvufçulara ben giderim. İşte tarikat aldım, zikir yapıyoruz. Ama bizde böyle bir inanç yok. Doğru yani belki avam kesiminde yani alt tabakada böyle bir inanç yok. Fakat üst tabakada, yüksek tabakada bu inançlar tamamıyla yerleşmiş. Ve inşallah geleceğiz. Özellikle Nakşibendi tarikatını inşallah incelerken bunların aslında büyük üstadlar kesiminde bu vahdet-i vücud, el-hulul vel-ittihad inancının var olduğunu inşallah sözleriyle inşallah nakledeceğim. Aslında bunlar büyük şahsiyetlerde var olan, yani bu tarikatlarda derinleşmiş olan kimseler yavaş yavaş bu itikatlara sahip oluyorlar, inanıyorlar. Fakat aşağı mertebede olan kişilere bu inançları yansıtmazlar. Aynen bu inançları gibi bunların benzeri mesela Şialarda da vardır. Mesela Şiaların özellikle bu büyük mullaları ileri gelen zatlarında Kur'an-ı Kerim'in mesela tahrif edildiği inancı vardır. Belki normal bir Şii tutsanız deseniz yani sizin Kur'an-ı Kerim diye yani inandığınız Kur'an-ı Kerim bizim Kur'an'ımızdan farklı mıdır? Der ki hayır aynıdır bizim Kur'an'ımız farklı değildir. Peki Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş midir? Haşa der ki belki yani tahrif edilmemiştir. Fakat bunların büyük üstadları ekserisinde yani Şiaların bu Rafizilerin ekserisindeki var olan inanç Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğuna inanmak. Ve bu inancı belki taşımayan kimseler de varsa az olan tahrif olmuştur diyen zatlara da son derece ihtiram ederler. Onları yüceltirler. Onlara itiraz etmezler. Mesela böyle bir inanç vardır. Mesela yine bu yani Şiaların ileri gelen imamlarında Ehl-i Beyt imamlarının işte kainatta tasarruf ettikleri, haşa yani kainatın işleriyle kendisinin bir fiil yani müdahale ettikleri, insanın kaderine müdahale edebilecekleri, ahirette onların hükmedecekleri, buna benzer ilahlık sıfatları veriyorlar. Belki avam kesimine inildiği zaman bazı şialar bu gibi inançları şey etmezler, savunmazlar. Bunlar ise yani aslen şialığı çok iyi bilen insanlar değildir. Dolayısıyla tasavvuf da bu şekildedir. Yani iyice bilmeyen, tasavvufun tam menşeine yani kaynağına inmeyen avam kesimi bu gibi şeyleri bilmezler ve derler ki biz böyle bir şey işitmedik. Fakat gerçekte bu özellikle ileri gelen şeyhlerinde var olan bir inançtır. Evet, bunların dönemi başlıyor. İşte bu sayılan şahsiyetlerin dönemi başlıyor. Bunlara felsefeciler deniyor. Ve bu felsefeciler birçok batıl inancı İslam'a sokuyorlar. Bu küfür sayılacak. Yani İbn-i Teymi Rahimullah'ın dediği gibi vahdet-i vücut inancı Yahudilik ve Hristiyanlıktan çok daha beter küfrü olan bir inançtır. Haşa, yani kainatta ne var ne yok hepsi Allah'ın kendi zatıdır diye böyle bir inanç anlamına geliyor. Mesela bazı sözleri vardır. Örneğin mesela El-Hallaç diyor ki مَا فِي الْجُبَّةِ اِلَّا اللّٰهِ, onun yani meşhur olan sözlerindendir. مَا فِي الْجُبَّةِ اِلَّا اللّٰهِ, cübbenin içerisinde var olan Allah'tır. Yani haşa ben kendim, ben değilim, ben Hallaç değilim. Var olan haşa Allah'tır. Yine bir sözü اَنَا مَنْ اَهْوَى, benim isteğim benim diyor. Yani benim isteğim Allah'tır. Dolayısıyla o isteğim kişi benim diyor. وَمَنْ اَهْوَى اَنَا, İşte ben yine o isteği olan kişidir. Benim isteğim kişi ve isteğimin olduğu kişi ikisi aslında birdir. اِثْنَانِ حَلَنَّا بَدَنَا, biz ikimiz bir bedende var olduk diyor. Bir bedene hülul ettik diyor. Yani ayrı bir şey değildir. فَاِذَا اَبْصَرْتَنِي اَبْصَرْتَهُ, eğer beni görürsen diyor onu da göreceksin diyor. وَاِذَا اَبْصَرْتَهُ اَبْصَرْتَنَا, eğer onu da görürsen bizleri görmüş olursun. Yani sen bana bakarsan onu görürsün. Yani Yüce Allah'ı Celle Celaluhu. Eğer Yüce Allah'a bakarsan bizi orada göreceksin diyor. Haşa diyor biz bir bedende var olan kimseleriz diyor. Böyle bir inancı tabi savunduğu için yakalanıyor hatta. Ve yine savunduğu inançlardan bir tanesi de vahdetul edyan deniyor. Dinlerin bir olması. Yani İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve buna benzer inançlar aslında hepsi birdir. Çünkü eğer bunlar putlara tapıyorlarsa zaten haşa, o putlar da zaten Allah'ın kendi zatıdır. Çünkü var olan Allah'tır, Allah hakikati vardır. Onun dışındaki her şey hayali olan şeylerdir. Tek varlık Allah'tır. Geri kalan her şey hayaldir. Buna binaen yani bu putperestlerin tapmış oldukları putlar aslında onlar Allah'a tapıyorlardı. Dikkat ettiyseniz mesela bir ara Cübbeli'den şöyle bir söz sadır olmuştu. İşte sözde haşa, Cibril aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e vahiy getirirken Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki Cibril aleyhisselam sen bu vahiyi nereden getiriyorsun diyor. O da diyor ki ben işte bir yere kadar gidiyorum. Sidretül Münteha'nın olduğu yere kadar gidiyorum. Orada tabi bir perde var ve onun arkasından bana vahiy buyuruluyor, geliyor diyor. Sen o perdenin arkasına baktın mı diyor, kim var orada diyor. Hayır bakmadım diyor. O zaman gittiğin zaman o perdeyi arala diyor. Ya nasıl aralayacağım, ben nasıl açarım, sen arala diyor, sen bak diyor. Haşa gidiyor işte o perdenin olduğu yere kadar. Vahiy alacağı sırada işte perdeyi açıyor. Bir de diyor ne görsün, orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. Ne diyor, ha demek ki ondan ona diyor. Yani haşa vahyi getiren, haşa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama veriyor. Cibril aleyhisselam yine Muhammed aleyhisselatü vesselama veriyor. Haşa orada var olan Allah değil Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Ondan ona geliyor. Yani sanki haşa Allah Allah'a veriyor. Çünkü Resulullah diye bir zat yok. Ne de Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'tır. Hatta yine bir konuşma belki dinlemişsinizdir. Yani var olan, internette var olan bulabileceğiniz Bayram Efendi'ydi Allah-u Alem. Bir yerde hani diyor ki işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yemek diyemem çünkü yemek bozulur, ekşir. İşte Muhammed Mustafa su diyemem, su işte bulanır, bozulur. Güneş diyemem Muhammed Mustafa'ya çünkü güneş batar. Ay diyemem, yok ay kaybolur vesaire. En son diyor ki müşebbehun bihi yoktur diyor. Muhammed Mustafa'nın yani benzetilecek bir şahsiyeti yoktur. İmam Rabbani'nin dediği gibi, dikkatliyseniz oradan naklediyor yani. İmam Rabbani'nin dediği gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah diyor. Haşa thumma haşa. Bu neyi gösteriyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşittir Allah. Bu işte bu inancı gösteriyor. Vahdeti vücud. Yani var olan zaten Allah'tır. Onun haricinde başka kimse yoktur. Aslında buraya dönüyor. Fakat birçok kişi yani bu hüsnü zanda bulunanlar, tasavvuf ehlinin yani iç yüzünü bilmeyenler, bu felsefeci insanları tanımayanlar diyorlar ki yani bu tabi bu sözleri ben sen anlayamayız. Bu sözler çok böyle hikmetli söylenmiş olan sözlerdir. Bunu ancak işte çok hikmetli zatlar, derin olan kişiler, takvada çok ilerlemiş olan kişiler ancak o hakikat ehli insanlar anlarlar. Ben sen anlayamayız. Bunlar cezbeye kapılmışlar. Yani ne söylediklerini bilmeyen insanlardır gibi tevillere giriyorlar. Fakat gerçekte aslında hepsi bu inancı ne yapıyor? Yansıtıyor. Evet işte bu vahdeti edyan yani dinlerin birliğine bu Hallacı Mansur inanıyor ve mahkemeye çıkartılıyor da yani İslam'ın hakim olduğu bir dönemde yaşıyor. Mahkemeye çıkartılıyor ve kadılar onu muhakeme ediyorlar. Bu söylemiş olduğu sözlerin küfür olduğunu ona beyan ediyorlar. Tövbe etmesini ondan talep ediyorlar fakat ısrar ediyor. Tövbe etmiyor. Ve en son onun idam kararını veriyorlar. Ve o şekilde idam ediyorlar. Çünkü yani bu küfür şeyini, itikadını yani benimseyip de tövbe etmemesi sebebiyle onun idamını ne yapıyorlar? Veriyorlar ve idam ediyorlar. Bir sözü de şöyledir Hallacı Mansur'un. Ahibbâ'i diyor. Eyse yani sevdiğim şahıslar. Rekibtul bahra ve enkeseret bi sefinetu. Ben bir denize bindim diyor. Ve benim gemim diyor kırıldı diyor. Denizin ortasında benim gemim kırıldı diyor. Ala dinis salibi yekunu mauti. Ve benim ölümüm diyor haç üzerine olacaktır. Haçın üzerine yani Hristiyanlık dini üzerine olacaktır diyor. Felel batha uridu velel medine. Ne ben bathayı yani Mekke'yi istiyorum ne de Medine'yi istiyorum. Yani hani benim isteğim Allah'tır. Bu Mekke'dir, Medine'dir. İşte yok Hristiyanlık dini üzere ölmüşüm. Bunlar hepsi yani aslen esas olmayan, bunların çok yani önemi olmayan şeylerdir. Çünkü haşa yani ben gerçek zatı, yani zat bende hulul etmiştir. Allah vardır, ben yokum. Allah'ta fena buldum artık. Hani makamlar vardır tasavvufta. Fena fi şeyh. Önce şeyhte fena bulma vardır. Yani bütün fiilleri işlerken ben işlemiyorum, şeyh işliyor. Otururken, kalkarken, yerken, ibadet ederken sürekli şeyhini tefekkür ediyor. Yani o nasıl davranırdı? Ben onun gibi davranmam gerekiyor. Ve artık benim nefsim yok. Ben nefsimi hiçe sayıyorum. Yok ediyorum diye zamanla artık nefsini sayıyor. Yani hiçe sayıyor ve fena fi şeyh makamı başlıyor. Yani şeyhte yok olma. Sonra biraz daha bu makamda ilerliyor. Fena fi rasul makamı geliyor. Evet Resul'de fena bulma. Yani ben yokum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. O hareket ediyor, o yiyor, o içiyor, o ibadet ediyor. Biraz daha derinleşince bu sefer fena fillah makamı başlıyor. Ben yokum, Allah vardır. Ben hiçbir şeyim. Var olan sadece nedir? Allah'tır Celle Celaluhu. Evet bu işte inanç ne yapıyor? Yayılmış oluyor onda ve bunun üzerine ne yapıyor? İdam edilmiş oluyor. İbn-i Arabi de yine vahdet-i vücut inancını savunurken hatta mutasavvuf arasında yani büyük bir zattır. Evliyanın büyüklerindendir. Maalesef Risale-i Nur'da da bu şekilde geçiyor. Nur Risalelerinde işte bu İbn-i Arabi'nin büyük bir zat ve yani ariflerin büyüklerinden, velilerin büyüklerinden olduğu söyleniyor. Bu da Futuhat-ı Mekkiye adında bir kitap yazıyor. Futuhat-ı Mekkiye ve Fusus-ül Hikem. Bu Futuhat-ı Mekkiye, Fusus-ül Hikem tamamıyla baştan sona kadar bu küfür inançlarıyla dopdoludur maalesef. Vahdet-i vücudu savunan. Mevaki'un Nucum diye yine bir kitabı vardır. Tefsirul Batini lil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in batını tefsiri diye bir tefsiri vardır. Yani ayetin diyor bir zahiri vardır. Bu yani ulemanın anladığı gibi bir de batini yönü vardır. Sen ben anlayamaz. Yani bunu ancak büyük zatlar anlarlar diyor. Ve o özellikle bu Fusus-ül Hikem kitabında. Yani aslen bu kitaplar hepsinin yakılması gerekiyor. Çünkü içinde çok büyük küfürler var. İşte bu Fusus-ül Hikem kitabında diyor ki El-Arifu men yarallaha fi kulli şey. Arif olan kimse diyor Allah-u Teala'yı her şeyde görendir diyor. Bel ayna kulli şey. Bilakis o Allah'ın O her şeyin kendi zatıdır diyor. Her şeyin kendi zatı haşa Allah'tır diyor. Allah'ı her şeyde görmesi gerekiyor diyor. Yine bir sözünde, şiirinde diyor ki el-abdu rabbun. Kul Rab'tır diyor haşa. Ve'l-rabbu abdun. Yine Rab kuldur diyor. Ya leyte şi'ri menil mükellefu. Yani aslen diyor acaba mükellef olan kimdir? Yani Allah mı mükelleftir yoksa kul mu mükelleftir? İn kulta abdun fezâke hakun. Eğer kuldur dersen bu haktır. Yani o mükellef dersen. Ev kulta rabbun fe enne yükellefu. Eğer yok Rab dersen o nasıl mükellef olsun? Yani aslında mükellef olan, mükellef eden de aslında Allah'tır Celle Celaluhu. Allah var çünkü onun haricinde haşa yoktur diyor. Evet, işte bu yani küfür olan sözler haşa bu şekilde yavaş yavaş yayılıyor. Hatta bazıları çok çok ileri gidiyorlar ve haşa dile gelmeyecek olan sözlerde bulunmaya başlıyorlar ve diyorlar ki aslen Anter'in Able'yi işte çok sevmesi zamanında işte bu cahiliyede yani taparcasına mesela sevmiş olan Anter Able'yi çok sevmiştir. Bunun gibi mesela Mecnun'un Leyla'yı sevmesi aslında bunların sevgisi yani Allah'a olan sevgisi anlamındaydı diyor. Allahu Teala haşa o kadında tecelli etmişti ve Allah'a olan sevgisini bu şekilde onda fena bulmayla, ona taparcasına yani kendisini kaybedercesine böyle deli olurcasına ne yapmışlardı? Sevmişlerdi. Aslında orada haşa Allahu Teala onda zuhur ettiğinden dolayı, onda tecelli ettiğinden dolayı haşa bu aşırı olan sevgi buradan kaynaklanıyor diyorlar. Ve Tilmisani diyorlar bir gün işte talebesine tabi bu vahdet-i vücudu, hülül ve ittihadı anlatıyor bir türlü anlayamıyor. Yani çok çelişkili, böyle çok kapalı, çok garip bir inanç olarak görüyor talebesi. Ve derken beraber yürürken hocasıyla Tilmisani ile beraber yürürken bir köpek leşine rastlıyorlar. İyice bozulmuş, böyle tiksindirici bir hale gelmiş. Ve haşa talebesi diyor ki, üstadım diyor, hocam diyor. Şimdi Allahu Teala haşa bu leşe de mi diyor sirayet etmiştir? Bunda hülul etmiştir, yani haşa buna geçmiştir. Hocam yani böyle bir şey mi olmuştur diye sorunca, o da haşa diyor ki, tabii ki diyor. Naam diyor. Tabii ki böyledir diyor ve şöyle bir şiir söylüyor. Mel kelbe velel hınzire illa ilahuna. Köpek olsun diyor, domuz olsun aslında o bizim ilahımızdır diyor. Haşa thumma haşa. Ve men rabbu illa rahibun fi kenisetin. Ve Rab olan kimse de diyor kilisede ibadet eden bir rahiptir diyor. Haşa Rab aslında kilisede ibadet eden bir şahıstır. Yani haşa Allah vardır, onun haricinde kimse yoktur. Düşünün yani böyle küfür itikatları ne yapıyor? İslam aleminde ve özellikle de mutasavvıflar arasında, yani mutasavvıfların çok ileri gelenleri arasında. Mesela Yunus Emre de maalesef yani bu inancı kapmış olan bir şahsiyettir. Bunlar arasında yayılıyor ve onlar arasında bu şekilde intikal ediyor. Yani ta günümüze gelene kadar ve inşallah gelecek derste günümüzde yani nasıl yani gerek Nakşibendi tarikatında ve gerek diğer tarikatlarda bu inançların var olduğu ne oluyor? Yayılmış olduğu görülmektedir yani. Hatta bazı rivayetlerde işte bu vahdet-i vücuda inanan bazı dervişler, derviş tabi sözü de şundan geliyor, Arapçadan geliyor, derviş iki kelimeden türüyor. Dara vechehu, yüzünü çevirdi anlamında, derviş, der, çevirdi demek. Viş yani veceh, oradan geliyor, yüzünü çevirmiş, yani dünyadan artık yüzünü çevirmiş, Allah'a yönelmiş, tamamıyla Allah'ın zatına yönelmiş, yani bir kimsedir, dünyayla hiç alakası yok. İşte Mecnun gibi ortalıkta gezer. Belki gören adam hani deli der, meczup der, işte onu adam yerine koymaz. Aslında o Allah'ın büyük bir velisidir. İşte bu yani dervişler işte gezerken bu vahdet-i vücut inancına sahip olanlar artık haşa her şey Allah'tır. Celle Celaluhu diyorlar yani hayatlarını bahsederken İbnül Cevzi Rahimahullah İbnül Cevzi yani büyük alimlerdendir. Hani bu Telbis-u İblis kitabını yazarken yani şeytan nasıl gelip de ne yapıyor? Saptırıyor. Abidleri saptırıyor, alimleri saptırıyor, normal avamı saptırıyor, cahilleri saptırıyor. Bu gibi kimseleri de saptırırken yani işte bir yere geliyor diyor işte kargaların sesini işitince lebbeyk ya Allah diyor. Haşa emret Allah'ım. İşte koyunların sesi geliyor, hayvanların sesi geliyor, oraya yöneliyor. Lebbeyk ya ilahi diyor. İlahım lebbeyk, emret, buyur. Çünkü haşa Allah var diyor, başka kimse yok. Böyle bir inanç yani. Tamamıyla yani adamı delirtmiş. Ve haşa böyle bir inanç ile deli gibi dolaşan insanlar işte tarihte ne yapıyor? Yayılıyor yani. Ve bu insanlar işte Allah dostu, çok büyük zatlar diye bu şekilde maalesef tanıtılıyor. Yani aslen bu zındıklar bu büyük fitneyi ne yapıyorlar? Maalesef İslam alemine sokuyorlar. Ve buna karşı tabi ehli sünnet uleması yani tarih boyunca mücadele etmişlerdir. Ta günümüze kadar yani ehli sünnet uleması yani elhamdülillah selef menhecini takip eden Müslümanlar mücadele etmişler, ulemasıyla mücadele etmişler. Ve tabi özellikle de mutasavvıflar bu gibi kimselere son derece düşmandırlar. Sebebi ise bu gibi batıl olan inançlar, bid'atler, hurafeler, şirkler yani gayri İslami olan şeyleri açığa çıkardıklarından dolayı, bunları beyan ettiklerinden dolayı onlara da son derece düşman olmuşlardır. Hatta düşmanlıklarını yani dikkat ettiyseniz genel anlamda mutasavvıflar arasında selefiliğe karşı, vahabiliğe karşı yani neredeyse ağza bile alınmaz. Çok büyük bir düşmanlık vardır. Selefi dendi mi mezhepsiz bir insan, işte Allah dostu tanımayan, veli tanımayan, sünnet yani diye haşa belki tanımayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yani haşa bir postacı gibi gören gibi böyle hakaretlerde bulunan, işte Vahhabi dendiği zaman aslen İngiliz ajanları, İngilizlerin kurmuş olduğu bir mezhep ta ki yani İslam'ı dini içeriden çökersin. Allah dostlarına, evliyaya karşı düşman olan, haşa hatta peygambere bile düşman olan, haşa thümme haşa yani sözde Muhammed bin Abdülvahhab haşa diyor ki bu benim asam yani sırtımı kaşıdığım, affedersiniz arkamı kaşıdığım bu asam bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok daha hayırlıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir, onun herhangi bir faydası yoktur ama bu küçük sopa parçasıyla ben kendimi kaşıyorum. Bu bile yani ondan çok daha bana fazilet, fayda geliyor. Haşa thümme haşa gibi sözler nispet ederek aslen İngilizlerin yetiştirip de yani İslam alemine sürdükleri bir şahsiyet diye bu şekilde iftiralarla ne yapıyorlar? Lekeliyorlar ve sakın sakın yani eğer ki birisi gelip de işte şirk işliyorsunuz ve hatta sizde şöyle bid'atler var, şöyle batıl inançlar var diyecek olursa sakın sakın bunları dinlemeyin. Çünkü bunlar Vahhabi kimseler, bunlar tehlikeli olan kimseler. Bunlar Yahudilikten gelme, İngilizlerden gelme gibi böyle müritlerini korkutuyorlar. Ve hatta mecbur duruma da düşerseniz dinler gibi yapın, sakın sakın da dinlemeyin diye bu şekilde tembih ediyorlar. Bütün bu korku yani salmalarını vermelerinin sebebi ise avam olan kimseler hakkı görmesinler. Sorgulamasınlar. Yani bunun delili nedir? Hatta yani delili nedir dendiği zaman da direkt yani sen ne anlayacaksın delili? Sen avam bir insansın, cahil olan bir insansın. Hatta demiş olsan yani bu getirmiş olduğun hadis batıldır. Misalen mesela bir işte mutasavvuf şeyhi gelir, ona itiraz edersin. Dersin ki ya bu Allah'tan başka işte medet istemek, bir kabirden, bir şeyhten yardım istemek küfür değil midir, şirk değil midir? İnancımıza aykırı değil midir? Hayır diyor yani bu konuda bizim de delilimiz var. Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa hadisi var diyor. E nedir hadis? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. اِذَا دَاقَدْ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِاَهْلِ الْقُبُورِ Eğer dara düşerseniz kabir ehlinden yardım isteyiniz. Bak diyor hadis var. E gider bu biraz araştırırsa ya hocam bu hadisin aslı astarı yoktur. Böyle bir hadis yani ne muhaddisler zikretmişler ne de bir ehli sünnet uleması buna itibar etmiş. Tamamıyla bir uydurma olan bir sözdür. Diye itiraz edince hayır diyor bu hadis evet her ne kadar bu yani muhaddisler ona yani uydurma diyorlarsa da aslında bizim şeyhlerimiz, bizim alimlerimiz aleyhissalatü vesselam ile işte mana aleminde görüştüklerinden dolayı bu gibi hadisleri soruyorlar ve ya Resulullah böyle bir hadisi sen söyledin mi? Direkt ondan zaten sahihliğini öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla onlar zaten aleyhissalatü vesselamla beraber yani bir irtibat içerisindeler. Sürekli görüşüyorlar, ondan ders alıyorlar. Hatta bizim meclislerimize geliyor. Hatta bazıları şu şekilde kandırıyorlar müritlerini. İşte Millet otururken diyelim ki çay dağıtılıyorsa bir de boş bir yere de bir bardak çay koyuyorlar. Tabii millet soruyor yani oraya hani niye çay koydu? Biri diğerine işte fısıldarken en son diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aslında gelmiş orada bizim meclisimizde hazır. Ona işte çay ikram edilmiş. E niçin biz göremiyoruz bunu? Sen ben göremeyiz bunu ancak yani büyük üstadlar görürler. Yani hakikat erbabı olan kimseler görürler. Sen ben yani biz göremeyiz. Gibi inançlarla ne yapıyorlar? Kandırıyorlar yani bu hadislerin aslı vardır. Direkt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zaten soruluyor. Onun tarafından tasih ediliyor. Bu şekilde ne yapıyorlar? Maalesef etbaanı kandırıyorlar ve yani batıl olan inançlara ne yapıyorlar? Sürüklemiş oluyorlar. Ve maalesef yani fazilet zannederekten yani şirke küfre girdiklerinin farkına varmadan maalesef yani ibadetlere dalıyorlar. Evet. Son olarak demek ki yani üstadlar yani toparlayacak olursak üstadlar kesimi geliyor tasavvufta. Bunlara söylenecek bir söz yok. Bunlar çünkü Kur'an ve sünnete yani adım adım ittiba eden şahsiyetlerdi. Daha sonra talebeler devri gelmeye başlıyor. Oradan cehalet yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Sonra felsefeciler devri geliyor ve derken tasavvuf bozula bozula günümüzde inşallah daha da geleceğiz. Yani inancının içerisinde küfür, şirk, bid'at, hurafe, haram. Yani bir sürü şeyin batılın yani toplanmış olduğu bir inanç sistemi haline geliyor. Allah'ın izniyle gelecek derste işleyeceğiz. Ve derken mutasavvıf ehli şöyle üç kısma ayrılmış oluyor. İbn-i Teymiye rahimahullah yani ondan belki özellikle yani zikretmemizin sebebi İbn-i Teymiye rahimahullah yani sünneti çok böyle titizlikle yani ittiba eden, adım adım takip eden ve sünnetin ihya edilmesinde gerçek İslam'ın selef menhecinin yani sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı yine canlandırma adına yani gelmiş olan inşallah müceddit olan alimlerden olduğu için yani belki onun sözleri çokça böyle yer edecektir. O diyor ki tasavvuf yani ehli diyor üç kısma ayrılır diyor. Üç kısımdır diyor. Birincisi diyor sufiyetul hakaik diyor. Hakikatler tasavvufu diyor. Bu tasavvufları hakikatler. Bu hakikatler mutasavvıfları bu üstatlardır. Yani daha önce geçmiş olan Süfyan-ı Sevri gibi, Ebu Haşim-i Sufi gibi, Fudayl İbn-i İyad gibi, Abdullah İbn-i Mübarek gibi, işte Cüneyd-i Bagdadi gibi o büyük zatlardır diyor. Bunlara diyecek bir şey yok. Bunlar başımızın, gözümüzün üstünde yeri olan şahsiyetlerdir. Bunlar gerçekten faziletli, değerli olan şahsiyetlerdir. Hatta bunlara yani Sofiye bile denmese çok daha doğrudur. Yani onlar mutasavvuf kısmından sayılıyor aslında yani şu anki mutasavvufla yani tasavvufla alakaları yok. Bu kesim diyor artık bitmiştir diyor. Şu anda dünyada bu üstadlar gibi kimse yok. Çünkü hani ilimde derinleşmişler, amelde derinleşmişler, sünneti yaşamada yani adım adım takip etmede, hatta cihad etmede bunlar önder olan şahsiyetlerdir. Bu gibi kimseler artık kalmamıştır diyor. Bunlar devri bitmiştir. İkinci kısım sufiyetul erzak vardır. Rızık sofileri. Yani rızkı elde etmek için tasavvufu kullanan. Tasavvuf örtüsü altına girmiş olan kimseler. Tasavvufu kullanıyor ve milleti sömürüyorlar. Yani günümüzde de bazı yani mutasavvıfları görürsünüz. Hani normalde hayatlarında zühd değil mi? Son derece olması lazım. Basit yiyecekler, basit elbiseler, basit bir mesken mesela aslen böyle yerlerde yani yaşaması gerekirken bakıyorsunuz işte boğaza nazır ne bileyim 5 milyon dolarlık bir yani triplex işte olan mekanlarda yaşıyor. Parası bol bol. Her sene işte ne bileyim hacca umreye gider. Türkiye'nin değişik hatta Avrupa'yı gezer. Sofra kurulduğu zaman buradan ne bileyim yani 3 metre kadar böyle uzanmış olan her çeşit yiyeceğin olduğu sofralar, paralar o biçim yani merkepler, arabalar son derece lüks. Yani para için içerisinde, lüksiyet içerisinde yüzüyorlar. Yani aslen mutasavvuf, eski mutasavvuflar böyle değildi. Bunlar ise maalesef tasavvufu kullanaraktan dünyayı elde etmeye çalışan olan murtezaka deniyor. Yani hani nasıl ki dini rızık vesilesi kılanlar varsa bunlar da tasavvufu rızık vesilesi kılanlar vardır. Ve bolluk içerisinde yüzüyorlar. İhtiram var, para var, imkan var. Tağutlarla da herhangi bir sorunu olmadığından dolayı rahat bir şekilde güven içerisinde yaşıyor. Çünkü tağutlarla arası çok iyi. Hatta tağutlar bunların varlıklarını çok iyi. Yani olmasını istiyorlar. Önlerini açıyorlar, destek de veriyorlar. Çünkü bunlar gerçekten Müslümanları ne yapıyorlar? Uyutuyorlar, tağutlara karşı frenliyorlar. Her zaman yani tasavvuf eli inşallah geleceğiz. Her zaman tağutlar tarafından genelde kullanılmıştır. Cihadın önünde meselen bir engel, bir set olmuşlardır. Şu anda dikkat edin, dünya genelinde cihad eden takriben doğru düz bir mutasavvuf göremezsiniz. Ne şeyhleri, ne müritleri. Niye? Çünkü cihadı sadece nefisle cihad içerisinde hasretmişler. Ve ona da baktığımız zaman tamam, peki yani cihada gitmiyorsunuz, nefsinizle cihad ediyorsunuz. Peki bu lüksiyet nedir yani? Yani bakıyoruz ki nefsinizle de bir cihadı daha gerçekleştirmiş değilsiniz. Boğaza nazır olan o lüks hayatı yaşıyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Bu nefis daha halen tehzip olmadı mı? Normalde yani tasavvuf bu değil de tasavvuf zühd demektir. Takva demektir. Evet, maalesef bunlar işte sufiyetul erzaktır diyor. Üçüncü kesim de diyor sufiyetul resim vardır. Evet, belki bu adam samimidir. Fakat o yani üstadlar gibi ilmi olmadığından dolayı Kur'an'ı, sünneti iyice bilmez. İslam'ın nasıl yaşanacağını bilmez. Ne yapıyor? Mutasavvıflara benzemiş oluyor. Onlar gibi giyiniyor, onlar gibi davranıyor. Bunlara da sufiyetul resim deniyor İbn-i Teymiye rahimullah. Ve bunun misali de diyor, şeyin misali gibidir. Mesela bir hırsız vardır, polis elbisesi giyinmiştir. Ve bu şekilde geziyor. Gören adamlar ne zannediyorlar? Bu adam asayişi sağlıyor, polis. Fakat gerçekte nedir? Hırsızdır. Bu kimseler de, böyle kimseler de vardır diyor. Yani mutasavvıflar gibi giyinirler, böyle davranırlar, böyle konuşurlar. Adam zanneder ki o büyük üstadlar gibi gerçekten yani o kimselerdir. Fakat maalesef yani İslam'ın birçok ahkamını belki bilmez. Hayatında şirkler, hurafeler, bid'atler vardır. Dini tahrif eder, farkında değildir. Dini yani kullanır, başkalarını belki sömürür, dalalete düşürür, farkında değildir. Bunlara da sufiyetu er-resim deniyor. Evet, inşallah bu kadarla iktifa edelim ve Allah'ın izniyle gelecek derste Nakşibendilik yani tarikatı ne demektir, nasıl oluştu, genel anlamda yani inançlar durumu nedir, inşallah onun üzerinde duracağız. Kardeşler, aklımıza şu gelmesin, yani inşallah bu ders yani bizim yani işte biz tasavvufu ne bileyim dini böyle haşa içeriden böyle baltalama gibi bir şey kesinlikle değildir. Yani Allah'ın izniyle hedefimiz, amacımız nedir? Dini inşallah orijinal geldiği gibi yani saf olan o haliyle öğrenmek, tanımak, onu yaşamak ve dine sonradan sokulmuş olan şeyleri öğrenip onlardan uzaklaşmaktır inşallah. Huzeyfe radıyallahu anhu diyor ki sahabe-i kiram diyor. Kânen nâsü yes'elûne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hayri, insanlar diyor hayır olan şeyleri peygambere sorardı. Ben ise diyor kuntu es'elû anişşerri mehâfete eyyudrikeni. Ben ise diyor şer olan, kötü olan şeyleri sorardım ki hani bana ulaşmasın. Ta ki bileyim ki şerri, hani gayri İslami şeyleri bileyim ki ona düşmeyeyim. Ondan uzak olayım. Hazreti Huzeyfe'nin aslında fıkhını gösteriyor. Biz de inşallah yani bid'ati iyice tanırsak, gayri İslami itikadı tanırsak, ehli sünnet itikadının yani selef menhecinin ne kadar sağlam, ne kadar temiz, ne kadar berrak, ne kadar güzel olduğunu çok daha iyi inşallah tanımış olacağız. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.